Ayrım 30, Pandora'nın reçetesi, James Sheridan, sayfa 392. Uçuş kompartımanının kapısı çatırdayarak açıldı. McClellan donup kaldı. Jakes neredeyse kahvesini püskürtüyordu. Dallas diye bağırdı Green. Hemen Dallas'a gidin. Hemen efendim dedi Jakes. McClellan'a başını sallayarak. Hangi havaalanına diye sordu Jakes. Ne dedi aklı olasılıklarla allak bullak olmuş olan Green. Ben nereden bile yani şehre en yakın olanına. En yakını Lovefield efendim. O zaman Lovefield'a yola koyulun. Green kokpitten çıktı ve kapıyı arkasından kapadı. Uçak aniden yönünü değiştirirken bir şeyi yakalamak için uzandı. Green Nick'e baktı. Seni gerizekalı. Efendim? Kanser yazmıyor, Lancer yazıyor diye çıkıştı Green uydu telefonunu alırken. Çocuğu bununla memnuniyetle dövebilirdi. Lancer mı dedi Nick yüzünü buruşturarak. Kes sesini diye terslendi Green buz gibi bir bakışla. Efendim? Hatta Norman'ın yorgun sesi duyuldu. Dallas 411 Elm Sokağı. Dallas, dosya orada Norm, bundan eminim. Şimdi beni dinle. Dallas ekibine oraya yaklaşmamalarını söyle, anladın mı? O adrese yaklaşmamalarını istiyorum. Sadece her şeyin içine ederler. Sadece hazırda beklemeleri gerekiyor. Bu çok iyi efendim. Ülkenin diğer yerlerindeki ekiplere de çekilmelerini söyleyeyim mi? Hayır hayır onların görevi devam ediyor. Emirler bu kadar Norm. Sakın işleri mahvedeyim deme. Ayrıca beni Dallas Lovefield'da bir arabanın beklemesini istiyorum tamam mı? Hemen ayarlıyorum efendim. Green'in aklındaki düşüncelerden yüzü parladı. Travis Miami'deydi ve muhtemelen Dallas'a arabayla zamanında yetişemezdi. Norman? Evet efendim. Dallas hava trafik kontrolüne telefon et Miami'ye de. Klik. Gündemin bir sonraki maddesi Nick'i vurmak. Nick yardımcı pilot McClellan'ın kokpitten çıkmasıyla kurtuldu. Efendim sizin için bir etam var. O da ne? Dallas Lovefield havaalanına merkezi saatte 8.32'de ineceğiz. Teşekkürler. 6. kat müzesi saat kaçta açılıyor diye Nick'e bağırdı Green. Nick bilgisayarından bu bilgiye ulaşmaya çalışırken McClellan da kokpite geri döndü. Saat 9'da efendim. Harika, dosya bizim. Green kocaman gülümsedi. Sevecen gözleriyle koltuğuna sinmiş olan Nick'inkilere bakıyordu. İyi iş çıkardın evlat. Özel ajan Reese az önce bir hoş geldin çağrısı almıştı ve şu anda jetinin kokpitinde uçuş ekibine yeni emirler veriyordu. Dallas Lovefield, mümkün olduğunca çabuk kaptan. Reese kabine geri döndü ve hızlı hızlı nefes alarak uydu telefonunu aldı. Evet ben Reese, bana Dallas SHK'yı bağlayın hemen. 89. Bölüm. İsyankar Dallas'ın kıyısındaki Lancaster şehir havalanına son kez alçalıyordu. Travis saatine baktı ve kaç olduğunu idrak ettikten sonra zamanı geri alabilmeyi diledi. Müze çok yakında açılacak, biz daha yere bile inemedik diye düşündü. Gerginlikle vurdurduğu parmağına bakarak. Türbülans onu kendine getirdi, az kalsın kahvaltısını da ağzına getiriyordu. Bak dedi Sonya ön camdan ileriyi işaret ederek Dallas... Travis ileride gökyüzünde parlayan şehir ışıklarını gördü. Evet umarım Ramon'un adamları bizi bir arabayla bekliyorlardır. Nefesi kesilmişti. Tehlikede olan çok fazla şey vardı. Orada olacaklar dedi Sonya başını sallayarak. Pekala kemerlerinizi bağlayın dedi Juan. Biraz sarsıntılı olacak. Yani daha mı kötü olacak dedi Travis. Pilottan cevap gelmedi. Rahatla dedi Sonya birazdan inmiş olacağız. Pist göründü. Travis yaklaşmakta oldukları havaalanının çevresini inceledi ve bir tarlanın tam ortasında olduğunu hatta bir kontrol kulesinin bile olmadığını gördü. Juan isyankarı piste indirmeye çalışıyordu. En sonunda uçak pistle aynı hizaya geldi ve gıcırdayan tekerlekleri yere değdi. Bütün iç organları çözülen Travis de rahatlayarak derin bir nefes aldı. Uçak pistin üzerinde ilerlerken Travis bir sürü hafif uçak ve ikin ilaçlama taşıtının arasında bir park yeri fark etti. Gözlediği de Ramon'un adamlarından birini aramaya başladı. Hiç kimse yok. Juan isyankarı park yerine çekti ve motorları durdurdu. İki pervane de durdu ve motorların uğultusunun yerini sessizlik aldı. ''Teşekkürler Juan. Şimdi hemen çıkmamız gerekiyor. Adamınız burada mı?'' ''Bir bakalım.'' Juan çürük kapıyı çatırdatarak açtı ve dışarı zıpladı. Travis ve son yanında onu takip edebilmesi için koltuğu öne yatırdı. Cehennem gibi olan bu uçuş nihayet sona ermişti. Travis daha önce hiç asfalt öpmek istememişti. Titreyen bacağıyla Texas'ın zeminine bastı ve kuru sıcağın içine çıktı. Harika bir gündü. Masmavi gökyüzünde güneş parlıyor ve hafif bir esinti sıcaklığı biraz çekilir hale getiriyordu. Juan koşmaya başladı, otoparka girdi ve etrafına bakındı. Sonya ve Travis de peşinden giderek ona katıldı. Bir araba kornası duydular. Beyaz bir Dodge Neon'un içinde Hispanik bir adam oturmuş onlara el sallıyordu. Juan da ona el salladı, rahatlayarak derin bir nefes aldı ve yürümeye başladı. Sonya ve Travis adamın durduğu yere vardığında adam bagajdan küçük bir motosiklet çıkarıyordu. ''İşte arabanız burada.'' dedi Juan. ''İşiniz bittiğinde Edward'ı bu numaradan arayın. Sizi geri götürecek.'' Juan Travis'e üzerinde numara yazan bir kart ve anahtar verdi. ''Kolay gelsin.'' Uzun vedalaşmalar için vakit yoktu. Edward artık mini motosikletine binmiş uzaklaşıyordu. ''Sağ ol Juan.'' dedi Travis. ''Navigatör görevini üstlenmek için yolcu koltuğuna otururken.'' ''Evet, teşekkürler.'' dedi Sonya. Juan isyankâra doğru yürümeye başladı. Sonya park yerinden çıkarken Travis siyah kedi balığı uçağına umulmadık bir minnettarlıkla son kez baktı. Araba uzaklaştı ve isyankâr görülmez oldu. ''Pekala, şehir 18 mil uzakta.'' dedi Travis, Ramon'un ofisinden aldığı haritayı inceleyerek. ''Buradan sağa dön ve I-45'e çık. Kuzeye doğru git ve hızına dikkat et. Durdurulursak işimiz biter.'' 90. Bölüm. Greenlawfield'dan Dealey Plaza'ya sürecek olan kısa yolculuğunda sabah trafiğiyle boğuşuyordu. Bu Kennedy'nin vurulduğu gün izlediği yolun aynısıydı. Nick de her ne kadar artık işe yaramaz olsa da onunla geliyordu. Nick'in artık uçaktan inmesi ve yol verilmesi gerekiyordu. Bu yüzden bir köşede sessizce oturuyordu. Ön koltukta şoförün yanında başka bir ajan oturuyordu. İsmi Slater'dı. İri bir cüssesi vardı ve kırışık siyah bir takım elbise giyiyordu. ''Pekala Norm, haberler nasıl?'' dedi Green telefonda. ''Efendim, ajanların hiçbiri bir şey bildirmedi ve varış noktalarının %80'ini ajanlar tutuyor diyebilirim.''
''Harika, dosya burada. Burada olduğunu biliyorum.''
Green öfkeyle bacaklarını sıvazladı. ''Evet efendim, ajanlara radara takılan bütün uçaklarla görüşmelerini söyledim ve Miami'deki gibi burada da uçuş planı mecburiydi. Travis'ten hiçbir iz yok. Emin olmak için Dallas-Fort Worth ve Lovefield havaalanlarındaki bütün genel havacılık uçaklarıyla görüşüldü.''
''İyi düşünmüşsün Norm. Şimdilik bütün Dallas ajanlarını 6. kat müzesinden uzak tut. Bunu ben halledeceğim.''
Green telefonu kapattı.
''Dealey Plaza'ya ne kadar kaldı?''
''5 dakika efendim.'' Green büyük bir iş anlaşması yapmış olmanın verdiği bir tatminle arkasına yaslandı. Sonra da Nick'in bacağına vurdu. Nick gergin bir şekilde gülümsedi.
''Her şey bitti. Ben kazandım. Ama tabii ki ben kazandım.''
Green camdan Dallas'ın aynalı gökdelenlerine baktı. Kennedy'nin Apollo dosyasıyla bağlantısını düşündü. Leblanc'ın o faksı Travis'e göndermesi çok akıllıcaydı. Ama yeterince değil. Green 1963'teki o vahim günü hatırladı. Çok gençti ama dün gibi hatırlıyordu. Elbette herkes Kennedy'nin vurulduğunu duydukları an nerede ve ne yapıyor olduklarını biliyordu. Ama olanlara dair Green'in bildikleri hepsinden daha iyiydi. Öyle olmalıydı. Ajansın sızıntılarını örtbas etme meselesinin tamamen içindeydi. Onun işi kısmen gelecek nesil ajanlarının bu tarz bir şeyi fark etmemelerini sağlamaktı. Danışmanı ona bunu gizlice söylemişti. O kelimeler Green'in kafasının içinde sanki bir diktafondan duyuluyormuş gibi yankılandı.
Kennedy ilgi görmeyi ve kalabalık içinde olmayı severdi. O konvoyda o aptal piçi arabanın çatısını açmasını söyledik. Çatı kurşun geçirmez değildi ama nişancıların şansını azaltacağı kesindi. Adliye oraya gelene kadar konvoydan kanları temizledik. Sonra Parkland Memorial doktorlarına oradan defolup gitmelerini ve başkanın cesedini de oradan götürmelerini söyledik. Bir başkanın vurulmasının o zamanlar federal yasaya aykırı olup olmadığı umurumuzda değildi. Ajansı ayakta tutma ve içine edilmiş bir sürü şeyi örtbas etme mücadelesi veriyorduk. Ve şu FBI salakları, suikasttan önce Oswald'dan bir not bile almışlar ve bu adamın şehirde olduğunu bize söylememişlerdi. Tabii ki bu not suikasttan sonra yok edildi. Green Jackie Kennedy'nin arabanın arkasını tırmanışını seyrettiğini hatırladı. Binlerce kere seyrettiği Zapruder filminden. Çoğu kişi onun saldırıdan kaçmaya çalıştığını sanmıştı. Ama aslında kurşunun kocasının kafatasını parçalamasıyla birlikte arkaya saçılan kafatası parçalarını almaya çalışıyordu. İlk kurşundan sonra şoför gaza basmış olsaydı çimenli tepedeki nişancı Lancer'ın işini bitirmek için ihtiyacı olan zamanı bulamayacaktı. Saatte sadece 11.2 mil hız. Konvoy Houston'dan Elm sokağına dönen keskin virajı almak için bu kadar yavaş gidiyordu. Peki ya Leblanc'ın babası? O ve koruma görevinde bulunanların hepsi bir gece önce dışarıda içmişlerdi. İlk kurşunu maytap sanmalarına şaşmamalı. Saçma diye düşündü Green başını sağa sola sallayarak. Ortalama bir Amerikalı o gün hayallerinin son bulduğunu düşünmüştü. Ne büyük acizlik. Suikasttan sonraki haftalarda ne kadar çok şeyin tehlikede olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Neredeyse geldik efendim dedi şoför. Green ön camdan dışarıya baktı, otoyoldan çıkmışlardı ve şehir içindeki tek yön yollardan birine girmek üzereydiler. Elm sokağından Dealey Plaza'ya giderken yol üzerindeki meşhur üç bölmeli alt geçit ve yokuştan geçtiklerinde Green soldaki çimenli tümseğe ve Kennedy'nin kurşunlandığı yerde çizili beyaz çarpı işaretine baktı. Bu suç mahallini gösteriyordu. Houston'a doğru sola, sonra tekrar sola döndüler ve 6. kat müzesinin kapısının önüne vardılar. Müzenin kendisi 6. katta Oswald'ın ateş ettiği iddia edilen köşe pencerenin etrafında olmasına rağmen yönetim ofisleri ve giriş zemin kattaydı. Green peşinde sesini kesmesi konusunda sıkı talimatlar almış olan Slater'la birlikte giriş merdivenlerini çıktı ve cam kapıdan geçerek doğruca görebildiği ilk çalışanın yanına gitti. İsim kartında Robin yazıyordu. 20'li yaşlarının başlarında genç ve esmer bir kızdı. Green'i görünce hemen kişisel telefon görüşmesini sonlandırdı. Helen Vanderbilt'i görmek için geldim Robin dedi Green sanki bir iş görüşmesi için gelmiş gibi. İsmim Green sadece bir dakika sürecek. Green ona rozetini gösterdi.
Tamam bir saniye bekleyebilir misiniz?
Elbette teşekkürler Robin.
Robin başka bir çalışana gitti ve bu kişi de bir yere telefon etti. Green beklerken etrafını inceledi. Kahverengi kiremitten lobinin duvarındaki duvar büyüklüğünde bir resim dikkat çekiyordu. Vurulmadan hemen önce Kennedy'yi konvoyunda gösteriyordu.
''Efendim lütfen beni takip edin.'' dedi Robin.
Green Slater'a orada kalmasını işaret etti ve Robin'i takip etti.
''Helen Vanderbilt'in ofisine gidiyoruz öyle değil mi?''
''Evet.''
Robin Green'i büyük konvoy resminin arkasında üstünde sadece yetkili personel yazan kahverengi bir kapıya götürdü. Bir kart okuttu ve Green'i müdürün odasına buyur etti.
Buyurun,
Robin ofisin kapısını gösterdi. Green kibarca kapıyı çaldı ve sinsi bir gülüşle kapıdan seslendi.
Helen Vanderbilt?
Evet Bay Green.
Evet, beni kabul ettiğiniz için teşekkürler.
Green aynı anda elini uzattı ve Helen'ı inceledi. Gözlerinin içine bakmaya çalıştı ama kadın göz temasından kaçınıyordu.
Neden burada olduğumu biliyor.
Helen hayal ettiğinden çok daha yaşlıydı. Büyük ihtimalle 60'larındaydı. Beyaz, düz ve küt saçları, çilli bir teni, boynuna zincirle asılmış yeşil yuvarlak gözlükleri vardı. Üzerinde şu kütüphaneci tavır vardı, otoriter havalarındaydı. Muhtemelen yorgun bir liberal diye düşündü Green.
Size nasıl yardımcı olabilirim Bay Green?
Green dona kaldı, yüzündeki o aydınlık maske kararmaya başladı.
Bayan, bu sabah Washington'dan bir acele posta aldığınızı biliyorum.
Hayır, aldığımı sanmıyorum ama yanılıyor da olabilirim. Kontrol etmemi ister misiniz?
Lütfen, dedi Green. Teorisinin üzerinde dolaşan şüphe bulutlarından kurtulmaya çalıştı.
Dosya buradaydı, öyle olduğunu biliyorum. Ya da hala burada.
Helen telefonu kaldırdı ve tuşladı. Telefon açıldı. Alo.
Ah Angela, bu sabah Washington'dan hiç acele posta geldi mi?
Hatta bir duraksama oldu.
Hayır, postacı çoktan geldi ve hiçbir şey getirmedi.
Ama
teşekkürler Angela. Helen görüşmeyi kesti. Green bunu fark etti.
Üzgünüm Bay Green, bir şey gelmemiş gibi görünüyor.
Neden burada olduğumu ya da o zarfın içinde ne olduğunu bile sormuyor. O suçlu.
Bu konuda pek iyi sayılmazsın değil mi Helen?
Anlamadım.
Clinton LeBlanc'la ne ilgin var?
Bakın Bay Green, çok meşgulüm be.
Bu lanet olası hastalıklı sirki kapatır ve mecbur kalırsam darmadağın ederim.
Green sakin konuşuyordu ama siyah gözleriyle Helen'ın yüzünde delikler açıyordu.
Bu ne cüret? Helen ayağa fırladı. Lütfen gidin, şikayette bulunacağım.
Hiç durma, dedi Green kadının başında kas katı dikilerek. Şikayetim benim masama gelecek. Şimdi işbirliği yapacak mısın, yapmayacak mısın?
Ne işbirliği, diye bağırdı Helen.
Clinton LeBlanc'ın sana bir veri disketi gönderdiğini biliyorum. Acele postayla geldi. Şimdi onu ya hemen bana verirsin ya da tutuklanırsın. Ya benimlesin ya da benim karşımda.
Hangi suçla tutuklanacağım?
Ulusal güvenliği engellemek. Seni direkt bir tehdit haline getiriyor. Vatanseverlik kanunu, sınırsız tutuklama. Hiçbir sebebe gerek yok. Ve lanet olası avukatını da arayamazsın.
Bu kadarı çok fazla. Lütfen artık gidin.
Green tekrar sakince oturdu ve cep telefonunu çıkardı. Norm, şu ajanları müzeye gönder. Burayı kapatıyoruz ve Vanderbilt'i gözaltına alıyoruz. Onu sorgulama için saha ofisine götürün.
Telefonunu kapattı ve tabancası görünecek şekilde ceketini açtı.
Benimle geliyorsun. Vekilin nerede?
Helen sert tavrından vazgeçmişti. Korkmuştu ve konumundan emin olamıyordu.
Ya yan ofiste.
Onu çağır.
Helen yeniden Angela'yı aradı. Aynı muhafazakarlıkta giyinmiş bir kadın geldi.
Angela, öyle değil mi?
Ah evet.
Güzel Angela. Helen ulusal güvenlik meselesi sebebiyle tutuklanıyor. Müze şu anda kapandı. Bir sonraki emre kadar tüm çalışanlar müzede kalacak. Yoksa onlar da Helen'la gider, anlaşıldı mı?
Angela parmaklarını dudaklarına götürdü ve Helen'a baktı.
Anlaşıldı mı dedim, diye bağırdı Green ayağa kalkarak.
Helen uysal bir şekilde Angela'ya bakarak başıyla onayladı.
Evet, anlaşıldı.
Green Helen Vanderbilt'i ofisten çıkardı ve peşlerindeki Angela ile birlikte müzenin lobisine götürdü.
Slater, burası kapandı ve kimse binayı terk etmeyecek. Daha fazla ajan geliyor. Angela kapıları kilitleyecek, çıkışları kontrol etmeye başlayın ve güvenliği sağlayın. Ve sakın hiçbir şeye dokunmayın, ben dönene kadar bekleyin.
Slater başıyla onayladı ve Angela'yı danışmaya doğru çekti. Küçük bir grup çalışan lobide toplanmış homurdanıyordu. Dışarıda Green Helen'ı siyah sedanın arkasına oturttu. Helen'ın direncinin kırılması için güvenli evinden götürülmesi gerekiyordu.
30. ayrımın sonu. Sayfa 403.